en sevgilinin sevgilisi. Eşleri arasında Hazreti Hatice'den sonra Peygamber Efendimizin sevgisine en çok mazhar olan kimse Hazreti Ayşe'ydi. O hem maddi hem de manevi özellikleri bakımından diğer hanımlarından farklıydı. Muhaddis Zehebi, Hazreti Ayşe'nin bu özelliklerini şöyle nakleder. O, güzel ve beyaz bir kadındı. Bunun için ona Hümeyra denir. Hazreti Peygamber'in zevceleri içinde bakire olan tek o idi. Bir kadını ondan daha çok sevmedi. Kadınlar içinde ondan daha bilgili birisini görmedim. O, Allah Resulü'nün hem dünya hem de ahiretteki zevcesidir. Bundan daha büyük bir iftihar vesilesi olur mu? Düğünle birlikte bu yeni gelin Peygamber Efendimizin evine taşınmıştı. Evi kerpiç ve hurma dalları kullanılarak mescidin etrafına yapılmış odalardan birisiydi. Odanın tabanında bir hasır seriliydi. Onun üstünde de içi hurma lifi dolu deri bir yatak vardı. Kapı olarak da kıldan yapılmış bir perde asılmıştı. Bu basit ve sade evde Hazreti Ayşe evlilik hayatını devam ettirmeye başladı. Evliliğin ilk yıllarında İslamiyet'in istikbaliyle ilgili bir netlik yoktu. Peygamber Efendimiz bile ümmetinin istikbalinden endişe ediyordu. Bu yeni dini hanımlar arasında anlatacak, onların eksik ve yanlışlarını düzeltecek, zeki, istekli ve gayretli bir hanıma ihtiyaç vardı. Hazreti Ayşe bütün bu meziyetlere fazlasıyla sahipti. 9 sene müddetle Hazreti Peygamber'in en yakını oldu. Peygamber Efendimiz'den öğrendikleriyle o, kısa zamanda büyük bir hadis ve fıkıh alimi olarak yetişti. Bilhassa hanımlar kendileriyle ilgili öğrenmek istedikleri hususları Hazreti Ayşe'ye sorarlardı. Ayrıca çok gelişmiş bir edebi zevki ve kültürü vardı. Hazreti Ayşe'nin bir çocuğu olmadı. Araplarda anne ve babaların büyük erkek çocuğun adını künye olarak almaları adeti vardı. Kendisinin böyle bir künyesi olmadığına çok üzülüyordu. Bu üzüntüsünü Allah Resulüne söyleyince Peygamber Efendimiz ona kız kardeş Esma'nın oğlu Abdullah bin Zübeyr'e nispetle Ümmü Abdullah künyesini verdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'yi çok sever, bazen ona Üveyş ve Ayş gibi çeşitli isimlerle hitap ederdi. Ayrıca beyaz tenli olmasından dolayı kendisine Hümeyra ismi takılmış, Allah Resulü de zaman zaman ona bu ismiyle hitap etmiştir. Hazreti Ali bir hadis rivayetinde ondan Resulullah'ın sevgilisi Haliletu Resulillah diye söz etmiş, tabiinden Mesruksa Hazreti Ayşe'den rivayet ettiği hadisin senedinde Allah'ın sevgilisinin sevgilisi, semadan inen ayetle temize çıkan ifadesini kullanmıştır. Hazreti Ayşe, genç kızlıktan olgunluğa geçiş devrini Peygamber Efendimizin evinde tamamlamıştı. O, daha önce bahsetmiş olduğumuz üzere bu eve geldiğinde komşu kız çocuklarıyla ve oyuncaklarıyla oynuyordu. Peygamber Efendimiz de onun bu halini sevgi ve hoşgörüyle karşılıyordu. Allah Resulü bazen kendisini alıp mescitte Habeşlilerin halk oyunlarını seyretmeye götürüyor, bazen de onunla bizzat koşu yarışmaları yapıyordu. Resulullah nezdinde kıymetli ve sevgili bir eş olmasına rağmen, o fıtratının gerektirdiği şeyleri yapmaktan da çekinmiyordu. Belki bunda Peygamber Efendimizin fevkalade muhabbet ve hoşgörüsünün de payı vardı. Eşler arasında en çok kıskançlık duyguları yaşayan Hazreti Ayşe'ydi. Onun kıskançlığı zaman zaman ayet-i kerimelerin inmesine bile sebep olmuştu. Mesela bal şerbetiyle ilgili ayet-i kerimeler, Hazreti Ayşe'nin en önde yer aldığı bir kıskançlık hadisesinin neticesi olarak nazil olmuştu. Resulullah'ı en fazla kıskanan ve onun sevgisini kazanmak için en çok çaba sarf eden zevce şüphesiz Hazreti Ayşe'ydi. Bunda Allah Resulü'nün bakire olarak evlendiği tek kadının Hazreti Ayşe olmasının büyük rolü vardı. Çünkü Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe dışındaki bütün hanımları daha önce evlenmişler ve bazıları da önceki kocalarından çocuk sahibi olmuşlardı. Oysa Hazreti Ayşe'nin kalbini dolduran ilk ve tek aşk Hazreti Peygamber'di ve evlilik mutluluğunu en güzeliyle ilk ve son kez onda tatmıştı. Kendisinin Peygamber Efendimizle evlendiğinde diğer ortaklarından farklı olarak bakire olması, Hazreti Ayşe'nin çeşitli vesilelerle sık sık dile getirdiği bir husustur. Buna misal olmak üzere Peygamber Efendimizle aralarında geçen bir hasbihali zikredelim. Hazreti Ayşe bir seferinde Peygamber Efendimiz'e şöyle sormuştu. Ey Allah'ın Resulü, lütfen bana söyler misiniz? Bir vadiye inseniz de orada iki çeşit ağaç bulsanız, bunlardan birisinin üzerindeki mahsul yenmiş, diğerine ise hiç dokunulmamış. Devenizi hangisinde otlatırsınız? Allah Resulü, başkası tarafından daha önce otlatılmamış olan ağaçta buyurur. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, işte ben o ağacım der. Diğer taraftan Hazreti Ayşe yaşça hepsinden küçüktü ve Peygamber Efendimizin en çok sevdiği dostu Ebu Bekir'in kızıydı. Hazreti Ayşe'nin bu samimi kıskançlık duygularını yine onun ağzından dinleyelim. Bir gece Resulullah yanımdan çıkıp gitmişti. Benim nöbetimde hanımlarının birisine gitmiş olabilir diye içime bir kıskançlık düştü. Geri gelince halimi anladı ve ''Kıskandın mı yoksa?'' dedi. Ben de ''Benim gibi biri, senin gibi birini kıskanmaz da ne yapar?'' dedim. Başka bir gece Peygamber Efendimiz'i yine yanında görememişti. Karanlıkta odanın içini elleriyle yoklamaya başladı. O sırada secde halinde bulunan Peygamber Efendimiz'in ayaklarına dokununca rahatladı. Başka bir seferinde de gece yine Allah Resulü'nü yatakta bulamadı. Onun kendisini yalnız bırakıp diğer eşlerinin yanına gittiğini düşündü. Tam bu sırada Allah Resulü rükû ve secdede dua eder bir haldeydi. Bu defa kendi kendine söylendi. ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen ne yapıyorsun? Ben ne düşünüyorum?'' Hazreti Ayşe'nin Bedir gazvesine iştirak ettiğine dair bazı rivayetler vardır. Ancak bunu Peygamber Efendimizle izdivacının Bedir'den sonra vuku bulduğuna dair rivayetlerle bağdaştırmaya imkan yoktur. Uhud gazvesinde sırtında su taşıma, haber toplama ve yaralılara bakma gibi geri hizmetlerde çalışmıştır. Hendek savaşındaysa Beni Harise kabilesinin kalesinde Sa'd bin Muaz'ın annesiyle birlikte bulunmuştur. Hudeybiye anlaşmasına da katılmış, Hayber'in fethinden sonra Allah Resulü diğer hanımlarıyla birlikte ona da bir miktar hisse ayırmıştır. Hazreti Ömer, Hayber Yahudilerini Filistin taraflarına sürdüğü zaman Resulullah'ın hanımlarını Hayber'deki hisselerini mahsul veya toprak olarak almakta serbest bırakmış, Hazreti Ayşe toprak almayı tercih etmiştir. Mekke fethi için hazırlıklara başlandığında seferin ne tarafa olacağını herkesten gizleyen Allah Resulü bunu sadece Hazreti Ayşe'ye söylemiştir. O kadar ki Hazreti Ebu Bekir bile seferin ne tarafa olacağını kızından öğrenmiştir. Hicretin 10. yılında yapılan veda haccına diğer Ümmehat-ı Mümininle birlikte o da katılmıştır. Hazreti Ayşe'nin katıldığı en mühim seferlerden birisi hicretin 6. senesindeki Beni Mustalık gazvesidir. Bu gazveyi önemine binaen biraz daha teferruatıyla nakledelim. Hazreti Ayşe'ye çok derinden tesir edecek ve hayatında bir dönüm noktası teşkil edecek bir hadise vardır ki, İslam tarihi kitapları onu İfk hadisesi şeklinde isimlendirirler. Hazreti Ayşe, bu hadise üzerine günlerce ağlamış ve evine kapanmıştır. Münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey bin Selül'ün tezgahladığı bu hadise kısaca şöyle cereyan etmiştir. Hicretin 6. senesiydi. Peygamber Efendimiz Beni Mustalık gazvesine hazırlanıyordu. Daha önceki seferlerinde olduğu gibi yanında gidecek zevcesini tespit için kura çekilmiş, kura Hazreti Ayşe'ye çıkmıştı. Gaza Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Ordu Medine'ye doğru dönüş yolculuğuna başlamıştı. Medine'ye yakın bir yerde mola verildi. Bu esnada Hazreti Ayşe devenin üzerindeki hevdeçten inerek ihtiyacını gidermek için ordugâhtan uzaklaştı. Tekrar kafileye dönerken gerdanlığını düşürdüğünü fark etti. Geçtiği yerlerde onu aramaya başladı. O sırada ordu çoktan harekete geçti. Onun geride konaklama yerinde kalabileceği kimsenin aklına gelmemişti. Çünkü hevdecin üzeri örtülüydü. İçinde birisinin olup olmadığı dışarıdan belli olmuyordu. Ordu sabahın ilk saatlerinde Medine'ye ulaştı. Müminlerin annesinin bindiği deve evinin önündeki yerine çöktürüldü. Hevdeci yavaşça indirildi. Fakat büyük bir hayret ve şaşkınlıkla müminlerin annesinin hevdeçte bulunmadığı görüldü. Resulullah'la ashabı bir süre endişe içinde beklediler. Bu arada onu aramaya çıkan sahabiler bile oldu. Sonunda uzaktan onun bir deveye binmiş olduğunu, devenin yularının da Safvan bin Muattal es-Sülemi adında bir sahabi tarafından çekildiğini gördüler. Safvan, ordunun konaklama yerlerinde unuttuğu eşyaları toplamakla vazifelendirilmiş bir sahabiydi. Onları bu halde gören münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül, Hazreti Ayşe aleyhine iftira ve dedikodu furyasını başlattı. Hadisenin bundan sonrasını Hazreti Ayşe'nin dilinden dinleyelim. Medine'ye geldiğimizde ben bir ay hastalandım. İnsanlar iftira sahiplerinin sözlerini çoğaltıp yayıyorlarmış. Ben bunları bilmiyordum. Sadece hastalığımda bana şüphe veren bir şey vardı. Bu da peygamberden başka zamanlardaki hastalıklarımda gördüğüm şefkati bu hastalığımda görmüyor oluşumdu. Sadece yanıma giriyor, selam veriyor ve hastamız nasıl diyordu. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Nihayet iyileşme dönemine girmiştim. Bir gece Mistah'ın anasıyla ihtiyaç giderme yerlerimiz olan Menası tarafına çıkmıştık. Bu adet evlerimizin yakında helalar edinmemizden önceydi. Ben Mistah'ın annesiyle hacet giderme yerine doğru yönelip giderken onun ayağı çarşafına takılmış ve düşmüştü. Araplar arasında kötülük ve felaket zamanlarında söylenen "Düşmanım helak olsun" bedduası yerine "Mistah helak olsun" diye oğluna beddua etti. Ben ona "Ne kadar kötü söyledin. Bedir'de hazır bulunan bir kişiye mi sövüyorsun?" dedim. Bunun üzerine kadın bana "Hele şu saf tazeye bak. Sen ortalıkta dönenleri işitmedin mi?" dedi ve iftira sahiplerinin sözlerini bana haber verdi. Bu yüzden hastalığıma bir hastalık daha eklendi. Evime dönünce de Allah'ın elçisi yanıma geldi, selam verdi ve "Hastamız nasıl?" diye sordu. Ben de "Ya Resulallah, anam ve babamın yanına gitmek üzere bana izin ver." dedim. Ben bu haberin aslını anne ve babamdan sağlamca öğrenmek istiyordum. Sonra Resulullah bana izin verdi. Ben de ebeveynimin yanına gittim. Annem Ümmü Ruman'a, "İnsanların konuştukları bu sözler nedir?" diye sordum. Annem, "Kızım, kendini üzme. Sen kendini ve sağlığını düşün. Allah'a yemin ederim ki bir kadın senin gibi bir güzelliğe sahip olsun. Kocasının yanında sevimli olsun. Ayrıca birçok ortakları bulunsun da aleyhinde dedikoduyu çoğaltmasınlar. Bu çok nadirdir," dedi. Ben de "Sübhanallah, gerçekten insanlar bu sözleri mi söylüyorlar? Doğrusu hayret edilecek bir şey," dedim. Ben o gece babamın evinde yattım. Sabaha kadar gözyaşım dinmedi. Gözüme uyku da girmedi. Sonra sabah oldu. Resulullah o sabah Ali bin Ebi Talip'le Üsame bin Zeyd'i yanına çağırmıştı. Vahiy geciktiği için ailesiyle ayrılması hususunda onlarla istişarede bulunmuştu. Üsame, Peygamber Efendimiz'in ailesi hakkında kendi bildiği ve gönlünde beslemekte olduğu sevgiyi Resulullah'a anlatarak işaret etti. Sonra da, "Ey Allah'ın elçisi, onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz," dedi. Ali bin Ebi Talib'e gelince o da, "Ya Resulallah, Allah sana dünyayı dar etmemiştir. ondan başka birçok kadın var. Bununla beraber onun Hazreti Ayşe'nin cariyesi Berire'ye de sorunuz. O doğrusunu sana söyler demişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Berire'yi çağırdı ve ey Berire, sen hanımın Ayşe'de sana şüphe veren bir hal gördün mü? Diye sordu. Berire de hayır görmedim. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben hanımımdan asla ayıp olarak zuhur etmiş bir şey görmedim. Ayşe yaş itibariyle küçük bir kadındı. Hamur yoğururken uyurdu da. Evin besi koyunu gelip hamuru yerdi, dedi. Bunun üzerine Resulullah o gün mescitte ayağa kalkıp bir konuşma yaptı ve ailem hakkında bana eziyet veren bir şahıs hakkında bana kim yardım eder? Allah'a yemin ederim ki ben ailem hakkında hayırdan başka bir şey bilmiş değilim. Bu iftiracılar öyle bir adamın ismini ortaya attılar ki bunun hakkında da hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Bu kimse şimdiye kadar ailemin yanına girmemiştir. Ancak benimle beraber girmiştir, buyurdu. Hazreti Ayşe anlatmaya devam ediyor. Ben o gün ağladım. Ne gözümün yaşı dindi, ne de gözüme uyku girdi. Sabahleyin anam ve babam yanıma geldiler. Bu şekilde iki gece ve bir gün ağladım. Hatta ağlamaktan ciğerim parçalanacak sandım. Anam ve babam yanımda oturdukları, ben de ağlamaya devam ettiğim bir sırada Ensardan bir kadın içeriye girmek için izin istedi. Ben de izin verdim. O da oturup benimle ağlamaya başladı. Biz bu vaziyetteyken ansızın Resulullah içeriye girdi ve yanıma oturdu. Halbuki Resulullah hakkımda dedikodu başladığı günden beri yanımda oturmamıştı. Aradan tam bir ay geçmişti. Bu zaman zarfında kendisine bir şey vahiy olunmamıştı. Halbuki o ısrarla bu işin gerçek yüzünü ortaya koyacak bir vahiy bekliyordu. Allah'ın Resulü şehadet kelimesini söyledi, sonra da ey Ayşe, bana senin hakkında şöyle şöyle sözler ulaştı. Eğer bu isnatlardan biriysen, yakında Allah seni temize çıkarır. Yok, eğer böyle bir günaha yaklaşmışsan, Allah'tan mağfiret dile ve Allah'a tevbe et. Çünkü kul günahını itiraf ve tevbe edince Allah da ona af ile muamele eder, buyurdu. Hazreti Ayşe devamla, Resulullah konuşmasını bitirince gözümün yaşı kesildi. Hatta bir damla bile akmıyordu. Hemen babama, Resulullah'ın söylediği söze benim adıma cevap ver, dedim. Bunun üzerine babam, vallahi kızım Resulullah'a ne diyeceğim bilmiyorum, dedi ve sustu. Sonra anama, Resulullah'ın söylediği söze benim adıma cevap ver, dedim. O da, vallahi ben de Resulullah'a ne cevap vereceğimi bilmiyorum, dedi ve sustu. Hazreti Ayşe devamla dedi ki, ben yaşı küçük bir hanımdım. Kur'an'ın büyük bir kısmını ezberden okuyamıyordum. Bu sebeple şöyle dedim, Allah'a yemin ederim ki insanların dedikodusunu işittiğinizi bildim. O sizin nefsinize yerleşti ve siz ona inandınız. Şimdi ben size ben suçsuzum desem ki Allah benim suçsuz olduğumu biliyor, benim bu sözüme inanmazsınız. Eğer size bir şey itiraf etsem ki kesin olarak Allah benim suçsuz olduğumu biliyor, o zaman siz beni tasdik edersiniz. Allah'a yemin ederim ki bu durumda sizin ve benim için bir misal bulamıyorum. Sadece Yusuf peygamberin babasını örnek olarak görüyorum. O oğullarına Yakup dedi ki, bilakis nefisleriniz size kötü bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Sizin bu anlattıklarınıza karşı bana yardım edecek olan ancak Allah'tır. Bu sözü söyledim. Sonra da yatağıma doğru yöneldim. Ben Allah'ın beni temize çıkaracağını umuyordum. Lakin hakkımda Kur'an-ı Kerim ayeti gibi namazlarda okunur bir vahyin indirileceğini hiç düşünmezdim. Ben kendimi Kur'an-ı Kerim'de zikredilecek kadar değerli görmüyordum. Bununla beraber şunu umuyordum ki Resulullah bir rüya görsün ve Allah o rüyayla beni temize çıkarsın. Allah'a yemin ederim ki Resulullah yerinden kalkmamıştı ve oradakilerden hiçbiri de odadan çıkmamıştı. Nihayet Resulullah'a vahiy indirildi. Onu vahyin ağırlık ve şiddetinden terlemek gibi vahiy belirtileri kapladı. Hatta vahiy esnasında kış günlerinde bile inci gibi ter taneleri döküldü. Vahiy eserleri Resulullah'ın üzerinden kalkınca sevincinden gülüp bana şu sözleri söyledi. Ya Ayşe, Allah'a hamd et. Allah seni kesin olarak temize çıkardı. Bunun üzerine babam Ebu Bekir bana, kalk da Resulullah'a teşekkür et, dedi. Buna karşılık ben o denli incinmiştim ki, tatlı bir sitemle, hayır, ben ona kalkmam, yalnız Allah'a hamd ederim, dedim. İşte Yüce Allah, benim beraatim, suçsuzluğum hakkında Nur suresinin 11 ila 22. ayetlerini indirdi.